Ayrım 6.
Sabahları çoğu kez Pietro Sciodo'nun dükkanına gidiyor, bu becerikli ustanın yaptığı makinelere bakıyordum. Dülger bir süredir gittikçe artan sıkıntılar, pişmanlıklar içindeydi. İyi geceleri geliyor, yaptığı icatların yol açtığı acılar nedeniyle çıkışıyor, kötülük tutkusuna hizmet etmeyecek, iyilik tarafından harekete geçirebilecek düzenekler yapmasını öneriyordu. Peki nasıl makineler yapmam lazım? Mastro Medardo diye soruyordu Pietro Ciedo. Bak anlatayım sana. Diyelim ki iyi öbür yarısının yerine Vicont olsaydı sipariş edeceği makineyi anlatmaya koyuluyor, açıklamalarını desteklemek için anlaşılmaz resimler de çiziyordu. İlkin Pietro Ciedo bu makinenin bir ork, tuşlardan tatlı ezgiler yükselen dev bir ork olması gerektiğini sanmış, ses boruları için uygun kereste aramaya koyulmuştu ki iyi ile yaptığı bir başlık konuşma sonrasında kafası karıştı. Çünkü borulardan hava değil un geçmesini istiyordu. Kısacası hem ork olacaktı hem de yoksullara un öğüten bir değirmen. Hatta olabilirse börek pişirilebilecek bir fırın. İyi her gün düşüncesini geliştiriyor, kağıt üstüne kağıt karalıyordu. Pietro Ciedo ona yetişemez olmuştu. Çünkü bir ork, değirmen, fırın aynı zamanda kuyulardan su çekerek eşekleri bu işten kurtaracak, tekerleklerle her köye gidebilecek, üstelik bayram günlerinde havalanıp çevresindeki ağla kelebek ağlayacaktı. Dülger iyi makine yapmanın insanın yetenek sınırının ötesinde kaldığı kuşkusuna düşmeye başlamıştı. Kolayca hiç aksamadan çalışabilen makineler sanki sadece dar ağaçları, işkence aletleriydi. Gerçekten de tasalı Pietro Ciedo'ya yeni bir öneri getirdiğinde hemen ustanın aklına bunu gerçekleştirmenin yolu geliyor, işe koyuluyordu. Her ayrıntıyı vazgeçilmez, kusursuz buluyordu. Alet tamamlandığında bir teknik ve yetenek başyapıtı oluşturuyordu. Ustanın içi içini yiyordu. Sadece kıyıcı makineler yapmayı başarabilmem yoksa ruhumun kötülüğünden mi kaynaklanıyor? Ama yine de büyük bir çaba ve ustalıkla yeni işkence aletleri geliştirmeyi sürdürüyordu. Bir gün onu acayip bir dar ağacı yaparken gördüm. Beyaz bir çatal kara tahtadan bir yüzeyi çerçeveliyor, yine beyaz olan ip de tam hareketli düğümün olduğu yerde yüzeyin üstündeki iki delikten geçiyordu. ''Ne makinesi bu usta?'' diye sordum. ''Yandan asmak için dar ağacı'' dedi. ''Kimin için yaptınız?'' Hüküm veren ama kendisi de hükümlü yalnız bir adam için. Kafasının yarısıyla kendisini ölüme mahkum ediyor. Öbür yarısıyla düğümün altına girip son soluğunu veriyor. Keşke ikisi birbirine karışabilse. Kendisinin iyi yanının, saygınlığının arttığını duyan tasalının en kısa sürede onu ortadan kaldırmaya karar verdiğini anladım. Gerçekten de bekçileri çağırıp şöyle dedi. Kötü niyetli bir serseri ayrık otları ekerek bir süredir topraklarımızı berbat ediyor. Yarından tezi yok, bu haini yakalayıp sallandırın. Baş üstüne efendimiz deyip gitti bekçiler. Tek gözlü olduğu için tasalı bekçilerin yanıt verirken birbirlerine göz kırptıklarını görmemişti. O günlerde şatoda bir ayaklanma hazırlığı yapıldığını, bekçilerin de işin içinde olduklarını belirtmek gerekir. Şimdiki yarım vikontu tutuklayıp ortadan kaldırmak, şatoyu ve sahanını öbür yarıya teslim etmek söz konusuydu. Ama öbür yarının hiçbir şeyden haberi yoktu. Oturduğu ot ambarında gece çevresini saran bekçiler tarafından uyandırıldı. ''Korkmayın'' dedi bekçibaşı. ''Vicont bizi sizi öldürmeye gönderdi. Ama acımasız zorbalığından bıktığımız için onu öldürüp yerine sizi geçirmeye karar verdik.'' ''Ne biçim sözler bunlar? Yoksa öldürdünüz mü onu?'' ''Vicont'u demek istiyorum. Öldürdünüz mü?'' ''Öldürmedik ama gün doğunca mutlaka öldüreceğiz.'' ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' Sakın elinizi kana bulamayın. Gereğinden fazla kan döküldü zaten. Bir cinayetle kurulacak beylikten hayır gelir mi? Öyleyse kuleye kapatır, kurtuluruz ondan. Ne ona el kaldırın ne de bir başkasına sakın. Vicont'un zorbalığı beni de üzüyor ama tek çare soylu, erdemli davranarak ona iyi örnek olmak. Öyleyse sizi öldürmek zorunda kalacağız. Yo, kimseyi öldürmeyeceksiniz demedim mi size? Peki ama nasıl olur? Vicont'u ortadan kaldırmazsak dediklerini yapmak zorunda olmaz mıyız? ''Şu şişeyi alın. Bohemyalı keşişlerin beni iyileştirdikleri merhemden kalmış biraz içinde. Hava değişikliklerinde yara yerleri ağrıdıkça çok iyi geliyor. Vicont'a götürün. Sadece damarların bir mantarda sonuçlanmasının ne demek olduğunu çok iyi bilen birinin armağanı deyin.'' Bekçiler şişeyi Vicont'a götürdüler. Vicont hepsini ölüm cezasına çarptırdı. Bekçileri kurtarmak için öbür isyancılar baş kaldırmaya karar verdiler. Beceriksiz oldukları için ele geçtiler. İsyan kanla bastırıldı. İyi mezarlara çiçekler götürdü, dulları, yetimleri teselli etti. İyinin iyiliklerinden heyecanlanmayan tek kişi yaşlı Sebastiana'ydı. Coşkuyla işine giderken iyi çoğu kez süt ninenin kulübesine uğrayarak onu ziyaret ediyor, hep saygılı, nazik davranıyordu. Kadınsa her seferinde uzun uzadıya öğüt veriyordu. Belki ayrım gözetmeyen analık sevgisi, belki de yaşlılığın zihnini bulandırmaya başlaması nedeniyle süt nine Medardo'nun ikiye bölünmüş olduğunu pek dikkate almıyordu. Bir yarıyı öbür yarının kötülükleri için azarlıyor, birine ancak ötekinin yerine getirebileceği öğütler veriyordu. Bilgin ninenin horozunun kafasını niye kestin? Bir tek o horozu vardı, zavallı kadının. Koskoca adam oldun ama elinden... Niye bana söylüyorsun süt nine? Sen de biliyorsun ki ben yapmadım. Bakın şuna. Söyle öyleyse, kim yaptı? Ben ama... Gördün mü? Ama buradaki ben değil. Yaşlandım diye bunadım mı sanıyorsun beni? Kulağıma bir kötülük çalındığında hemen senin yapıp yapmadığını anlıyorum. Kendi kendime bu işte Medardo'nun parmağı olduğuna yemin ederim diyorum. Ama hep yanılıyorsunuz. Yanılıyor muyum? Siz gençler, biz yaşları hep yanıldığımızı söylersiniz. Peki siz koltuk değneğini yaşlı Isidora'ya hediye etmişsin. Evet, verdim. Övünüyor musun bununla? Karısını dövüyor şimdi değnekle, zavallı kadını. Damla hastalığı olduğu için yürüyemediğini söylemişti bana. Numara yapmış. Sen de hemen koltuk değneğini verdin. Değnek kadının sırtında parçalandı. Sen de çatallı bir dala dayanarak yürüyorsun şimdi. Kafan yok senin. Hep kafasızsın. Peki Bernardo'nun boğazını içkiyle sarhoş etmene ne demeli? Ben yapmadım. Sen yaptın. Herkes diyor. Vicont yaptı diyorlar. İyinin Pratafungo'ya sık sık ziyaret etmesi, süt nineye duyduğu evlatlık bağının yanı sıra o sıralarda kendini yoksul cüzdanların bakımına adamış olmasından kaynaklanıyordu. Hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olduğu için keşişlerin gizemli tedavisi sonucunda hem de sürekli olduğu sanılan bir bağışıklık kazanmıştı. Köyde dolaşıp herkesin neye gereksinmesi olduğunu iyice öğreniyor, onlar için elinden geleni yapmadıkça kimseyi rahat bırakmıyordu. Katır sırtında Pratafunga ile Doktor Trelawney'in evi arasında mekik dokuyor, doktordan öğüt alıyor, ilaç istiyordu. Doktor artık cüzdanlara yaklaşabilme yürekliğine kavuşmuş değildi ama iyi Medardo'nun aracılığıyla onlarla ilgilenmeye başladığı görülüyordu. Ama dayım tasarılarını daha da ileri götürüyordu. Cüzzamların sadece vücutlarını değil ruhlarını da sağaltmak istiyordu. Hep onlarla birlikte oluyor, öğütler veriyor, işlerine burnunu sokuyor, hayretlere düştüğü oluyor, vaaz veriyordu. Cüzzamlar dayanamıyorlardı ona. Protofunga için düzensiz, mutlu günler sona ermişti. Tek bacağı üzerinde dikilen, kara giysili, ciddi, ahkam kesen bu küçük adam oldukça kimse tatsızlıklara, itişip kakışmalara varan azarlanmalara göze almaksızın istediğini yapamaz olmuştu. Yararsız, kösnül, iyi duygulara aykırı olduğu eleştirisini dinleye dinleye müziği de sevmez olmuşlardı. Garip çalgılarını tozlar kaplamıştı. Alem yapmak olanağından yoksun kalan cüzamlı kadınlar birden hastalıklarıyla baş başa kalmışlardı. Geceleri ağlayarak, umutsuzluğa kapılarak geçiriyorlardı. İki yarıdan iyi, tasalıdan daha kötü demeye başlamıştı Pratafunga'da. Ama iyiye duyulan hayranlık sadece cüzamlılar arasında azalmıştı. Bereket gülle sadece ikiye ayırmış diyordu herkes. Ya üç parça yapsaydı kim bilir daha neler gelirdi başımıza. Kalvinciler artık sırayla ona karşı da nöbet tutuyorlardı. Ona gelince her türlü saygıyı bir yana bırakmış, saat başı çıkıp geliyor, ambarlarında kaç çuval olduğunu gözetliyor, fiyatların yüksekliğini eleştiriyor, sonra da edindiği bilgileri etrafa yayarak satışları baltalıyordu. Teralba'da günler böyle geçiyordu. Duygularımız renksizleşiyor, köreliyordu. Çünkü kendimizi kötülükle erdem arasında yitip gitmiş hissediyorduk. İkisi de insan doğasına aykırıydı. Kötü ruhlarda sapık düşüncelerin bir yılan sürüsü gibi çöreklenmediği, erdemli ruhlarda ise dünya nimetlerine sırt çevirmenin, özverinin çiçek açmadığı ay ışıklı bir gece yoktur. Medardo'nun iki yarısı da Teralba'nın sarp bayırlarında karşı tutkularla kıvranarak dolaşıyorlardı. Her biri aldığı kararı uygulamak için ertesi sabah harekete geçti. Pamela'nın anası kuyudan su çekmeye giderken kapana yakalandı, kuyuya düştü. Bir ipe sarılarak imdat diye bağırırken kuyunun ağzında gökyüzüne karşı Tasalı'nın gölgesini gördü. Tasalı, size diyeceklerim var dedi. Bakın ne düşünüyorum. Kızınız Pamela sık sık yarım bir serseriyle dolaşıyor. Kızınızla evlenmesini sağlayın. Kızı lekeledi. Namuslu erkekse temizlesin yaptığı işi. Böyle düşünüyorum. Başka açıklama istemeyin benden. Pamela'nın babası cendereye kendi zeytinliğinden bir çuval zeytin götürüyordu. Ama çuvalın deliği vardı. Yol boyunca ardında zeytinden bir iz oluşuyordu. Yükünün hafiflediğini hisseden baba çuvalı omzundan indirdi. Neredeyse boş olduğunu fark etti. Ama peşinden iyinin gelmekte olduğunu gördü. Zeytinleri teker teker topluyor, cübbesine koyuyordu. Sizinle konuşmak için peşinizden geliyordum. Böylece zeytinlerinizi kurtarma olanağını da buldum. Yüreğimin içini açacağım size. Yardımcı olmaya çalıştığım insanların mutsuzluklarının belki de benim varlığımdan kaynaklandığını düşünüyorum bir süredir. Teralba'dan gitmeye karar verdim. Ama gidişim iki kişiye esenlik getirsin istiyorum. Biri kendini soylu bir yazgı beklerken bir hayvan ininde uyumakta olan kızınız, öteki de böylece yalnızlıktan kurtulacak olan benim mutlu sağ yarım. Pamela ile Vicomte evlenecekler. Güya kozalak toplamaya gittiğini söyleyen anasına rastladığında Pamela bir sincaba eğitiyordu. Pamela dedi anası, iyi denen o serserinin artık seninle evlenmesinin zamanı geldi. Bu da nereden çıktı dedi Pamela. Seni lekelemiş, evlensin seninle. Öyle soylu ki sen böyle bir şey istersen hayır diyemez. Kim soktu bütün bunları kafana? Kes sesini, kimden öğrendiğimi söylersen bu kadar soru sormazsın. Tasalının kendisi anlattı, sayın vikontumuz. Kahrolasıca dedi Pamela. Sincabı kucağına koyarak kim bilir ne tuzak hazırlıyor yine. Az sonra elleri arasına bir ot yaprağı alarak öttürmeye çalışırken güya odun kesmeye gittiğini söyleyen babasına rastladı. Pamela dedi babası. Vicomte Tasalı'ya evet demenin zamanı geldi. Tabii kilisede nikah kıydırması koşuluyla. Bu senin fikrin mi yoksa bir başkası mı dedi sana. Vicomte karısı olmak hoşuna gitmiyor mu? Sen sorduğuma yanıt ver. Doğrusunu istersen yeryüzündeki en iyi niyetli insan dedi. İyi dedikleri serseri. Bir daha böyle bir şeye kalkışamayacak. Onun başına ne çorap öreceğimi göreceksin. Cılız atıyla çalılıklar arasında giderken tasalı kurnazlığıyla övünüyordu. Pamela iyi ile evlenirse yasalara göre Terelbalı Medardo'nun karısı olacaktı. Yani kendi karısı. Bu hakka kavuşunca tasalı her şeyi kabul eden, savaşmaktan kaçınan rakibinin elinden kızı kolayca alabilecekti. Ama karşısına Pamela çıktı. Vicomte dedi. Eğer siz kabul ederseniz sizinle evlenmeye karar verdim. Kiminle dedi Vicomte. Sizinle. Şatoya gelip Vicomte karısı olacağım. Tasalı bunu beklemiyordu. Bu durumda onu yarımla evlendirme oyununu oynamaya gerek yok. Artık kendim evlenirim olup biter diye düşündü. Kabul dedi. Öyleyse babamla anlaşın dedi Pamela'da. Bir süre sonra Pamela katırı üstünde giden iyi ile karşılaştı. Medardo dedi. Seni sevdiğimi anladım. Beni mutlu etmek istiyorsan evlen benimle. Kızın iyiliği için onca özveride bulunmuş olan zavallı adam şaşırıp kaldı. Benimle evlenince mutlu olacaksa ötekiyle evlendiremem artık onu diye düşündü. Gidip tören için ne gerekliyse hazırlığa başlayacağım hemen dedi. Anamın iznini almayı sakın unutma dedi Pamela. Pamela'nın evleneceği duyulunca bütün Teralba birbirine girdi. Bazıları bir yarıyla evlenecek, bazıları da öbür yarıyla evlenecek diyorlardı. Kızın ana babası da bu karışıklığı artırmak için sanki ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu arada şatoda bayram hazırlığı yapılır gibi her yer cilalanıyor, süsleniyordu. Vicomte da kendine biri kol ağzında, biri de pantolonda olmak üzere iki kabarıklık bulunan siyah kadifeden yeni bir giysi yaptırmıştı. Ama öbürkü de katırı tımar ettirmiş, dirseğini dizini yamamıştı. Ne olur ne olmaz diye kilisedeki bütün şamdanlar parlatılmıştı. Pamela ormandan düğün yapılırken çıkacağını söylüyordu. Ben çeyizi için istediklerini sağlıyordum. Kendine uzun duvaklı, uzun kuyruklu, beyaz bir gelinlik dikti. Lavanta çiçeği dikenlerinden taç kemer yaptı. Birkaç metre tül arttığı için keçiye bir düğün giysisi, ördeğe bir düğün giysisi dikti. Sonra peşinde hayvanlar, duvağa dallara takılıp kalıncaya, etek kuyruğuna yerlerde kurumakta olan bütün çam iğneleriyle, at kestaneleri takılıncaya dek ormanda koştu. Ama nikahtan önceki gece biraz düşünceliydi, biraz da korkuyordu. Kel bir yükseltinin tepesine oturmuş, etek kuyruğunu ayaklarına dolamış, lavanta çiçeği tacını yan yatırmış, çenesi bir eline dayalı, iç çekerek çevredeki ağaçlara bakıyordu. Ben hep onunla birlikteydim çünkü törende Ezo ile birlikte eteğini tutacaktık ama Ezo pek gelip gitmiyordu. Kiminle evleneceksin Pamela diye sordum ona. Bilmiyorum dedi, ne olacağını bilmiyorum. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Ormandan, genizden gelen bir tür çığlık, bir iç çekme yükseliyordu. İki yarım adaydı bunlar. Nikah öncesinin heyecanına kurban olmuşlar, kara giysilerini kuşanıp biri cılız atıyla, öbürü tüyleri dökülmüş katırıyla, ormanın bayırlarında, çukurlarında dolaşıyorlar, yüreklerini daraltan düşlerin etkisiyle homurdanıyor, iç çekiyorlardı. At çukurlarda, yüksekliklerde sekiyor, katır bayırlardan, yamaçlardan tırmanıyor ama iki binici hiç karşı karşıya gelmiyorlardı. Sonunda gün ağarırken dört nala giden at bir koyakta ayağını sakatladı. Tasalı nikah zamanında yetişemedi. Katırsa ağır ağır güvenle yol alıyordu. İyi kiliseye vaktinde tam gelin gelirken vardı. Gelinin eteğini benle Ezo tutuyorduk ama Ezo eteği yere sürdürüyordu. Damat olarak sadece koltuk değneğine dayanarak gelen, iyiyi gören halk biraz düş kırıklığına uğradı. Ama nikah kurallara uygun olarak kıyıldı. Taraflar evet dediler, birbirlerine yüzük taktılar. Rahip de Terelbalı Medardo ile Pamela Markolfi'yi karı koca ilan ediyorum dedi. Bu sırada sahanın dibinden koltuk değneğine dayanarak kabarık yeni kadife giysisi sular yırtıklar içinde Vikont girdi. Terelbalı Medardo benim dedi, Pamela benim karımdır. İyi bozulmuştu. Hayır, Pamela ile evlenen Medardo benim. Tasalı koltuk değneğini fırlatıp elini kılıcına attı. İyi içinde aynı şeyi yapmaktan başka çare kalmamıştı. Koru kendini. Tasalı kılıcı saplamak üzere atıldı. İyi savunmaya geçti ama ikisi de kendilerini yere yuvarlanmış buldular. Tek ayak üzerinde dengede durarak dövüşmenin olanaksız olduğunda karar kıldılar. Daha iyi hazırlanmak için düelloyu ertelemek gerekiyordu. Ben de ne yapacağımı biliyor musunuz? Dedi Pamela. Ormana döneceğim. Koşarak kiliseden fırladı. Artık eteklerini tutan kimse yoktu. Köprüde kendisini beklemekte olan keçiyle ördeği buldu. Hayvanlar pıtı pıtı yürüyerek yanına geldiler. Düello'nun ertesi günü şafakta rahibeler çayırında yapılması kararlaştırıldı. Pietro Ciodo usta bir çeşit pergel bacağı icat etti. Yarım adamların kemerlerine bağlanınca durmak için toprağa saplanan ucu sabit olmadığından ayakta durmayı, yürümeyi hatta öne arkaya eğilmeyi sağlıyordu. Sağlıklıyken soylu olan cüzamlı Galateo hakem oldu. Pamela'nın babasıyla bekçibaşı Tasalı'nın iki kalvinci de iyinin tanıkları oldular. Doktor Trelawney sağlık hizmetlerini üstlendi. Sanki savaşa gidiyormuş gibi bir balya sargı bir fıçı merhemle geldi. Benim için iyi oldu. Bütün bunları taşımak için ona yardım ettiğimden düelloyu seyredebildim. Yeşile çalan bir şafak söküyordu. Çayırda karalar giymiş iki çelimsiz düellocu kılıçlarını çekmiş duruyorlardı. Cüzzamlı borusunu öttürdü, işaretti bu. Gökyüzü gerilmiş bir zar gibi titreşti. Yedi uyuklayanlar mağaralarında tırnaklarını toprağa geçirdiler. Saksağanlar kafalarını kuyruklarının altından çıkartmaksızın koltuk altlarından bir tüy kopartıp canlarını yaktılar ve engerek kendini dişledi ve eşek karısı iğnesini taşta kırdı ve her şey kendisine karşı çıkmaya başladı. Su birikintilerinin kırağısı buz tuttu. Likenler taş kestiler. Taşlar liken oldu, kuru yaprak toprağa dönüştü. Yoğun ve sert bir zamp ağaçları ayrım gözetmeden öldürmeye başladı. İnsan iki elinde de bir kılıç kendi kendisiyle çatışıyordu. Pietro Ciedo bir kez daha ustalığını göstermişti. Pergeller çayırda daireler çiziyor, dövüşçüler savunmada olsun, aldatmacada olsun sert, canlı hamleler yapıyorlardı. Ama birbirlerine değemiyorlardı. Her ileri çıkışta kılıcın ucu sanki kesinlikle rakibin havalanan cübbesine doğru yöneliyordu. İkisi de adeta bir şey olmayan tarafa, yani kendisinin bulunması gereken tarafa saldırmada inat ediyordu. Hiç kuşkusuz yarım düellocu yerine tam düellocu olsalardı kim bilir kaç yara almış olurlardı. Tasalı öfkeli bir yabanılıkla dövüşüyor ama vuruşları bir türlü düşmanının tam olarak bulunduğu noktayı tutturamıyordu. İyi solakların dürüst ustalığına sahipti ama Vicont'un cübbesinde delik açmaktan başka bir şey yapamıyordu. Bir ara kabzaları tam karşı karşıya geldi. Pergellerin uçları tarla sürgüsü gibi toprağa saplanmıştı. Tasalı sıçrayarak kendini kurtardı ama dengesini yitirip yere düşecekken rakibin sırtını olmasa da neredeyse sırtını kılıcının keskin yüzüğüyle biçti. İyinin vücudunun yarıyı ayıran çizgiye koşut bir vuruş oldu. Öylesine yakından sıyırtmıştı ki çizgiyi, bir süre iyinin ne olduğunu anlayamadık. Çok geçmeden cübbenin altında başından bacak bağlantısına dek kanlar içinde vücudunu görünce kuşkumuz dağıldı. İyi yere yığıldı. Ama düşerken güçlü ve neredeyse isteksiz bir devinimle o da kılıcını yanı başındaki rakibine, başından karnına dek tasalının vücudunun olmadığı noktayla vücudun olmaya başladığı noktanın arasına indirdi. Şimdi tasalının vücudundan da eski kocaman yarık boyunca kan fışkırıyordu. Her birinin vuruşu yeniden bütün damarları kesmiş, ikisini yarıya ayıran yarayı yeniden açmıştı. Şimdi sırt üstü yatıyorlar, vaktiyle bir arada olan kanları çayırda yine birbirlerine karışıyordu. Bu ürkütücü görünüşe kendimi kaptırdığım için Trelawney'e dikkat etmemiştim. Doktorun cırcır böceği bacaklarının üstünde zıp zıp zıpladığını, ellerini çırparak bağırdığını duydum. ''Kurtulacak, kurtulacak, bana bırakın.'' Yarım saat sonra şatoya bir sedye içinde tek bir yaralı götürdük. Tasalı ile iyi bir arada sıkı sıkıya sarılmışlardı. Doktor iki yarının da iç organlarını, damarlarını yan yana getirmeye çalışmıştı. Sonra bir kilometrelik sargı ile öyle sıkıca sarmıştı ki onları, bir yaralıdan çok mumyalanmış eski bir ölüyü andırıyorlardı. Dayım günlerce ölümle yaşam arasında gitti geldi. Bir sabah kırmızı bir çizginin alından çeneye kadar indiği, sonra boyuna doğru devam ettiği yüzüne bakarken sütlüne Sebastiana "Kıpırdadı," dedi. Gerçekten de dayımın yüz hatlarında bir canlanma görünüyordu. Doktor canlanmanın bir yanaktan öbür yanağa geçtiğini görünce sevinçten ağladı. Sonunda Medardo gözlerini açtı, dudaklarını oynattı. Başlangıçta görünüşü gergindi. Bir gözü öfkeliydi, öbürü yakarıyordu. Bir tarafı çatık olan alnın öbür tarafı rahattı. Ağzın bir tarafı gülümsüyor, öbür tarafı dişlerini gıcırdatıyordu. Sonra yavaş yavaş bakışımla oldu. Doktor Trelawney artık iyileşti dedi. Pamela da haykırdı. Sonunda benim de doğru dürüst bir kocam olacak. Böylece Medardo, dayım yeniden tam bir insan oldu. Ne kötüydü ne iyi. Kötüyle iyi karışımıydı. Yani görünüşe göre ikiye bölünmeden önceki halinden farksızdı. Ama bir araya getirilen iki yarının deneyimlerine sahip olduğu için çok olgunlaşmış olmalıydı. Mutlu bir yaşam sürdü. Çok çocuğu oldu. Ülkesini iyi yönetti. Bizim yaşamımız da değişip iyileşti. Vicomte geri dönünce benzersiz bir mutluluk dönemi başlayacağını bekledik belki. Ama her şeyin eksiksiz olması için eksiksiz bir Vicomte'un yeterli olmayacağı açıktı. Bu arada Pietrucciado artık dar ağacı değil, değirmen yapıyordu. Trelawney de mezarlık parıltısı yerine kızamıkla, yılancıkla ilgileniyordu. Bense bu bütünlük coşkusu içinde kendimi hep daha hüzünlü, daha kusurlu hissediyordum. Bazen insan kendini eksik sanır, oysa sadece gençtir. Yeni yetmeliğin eşiğine ulaşmıştım. Ama hala ormandaki büyük ağaçların kökleri arasında saklanıp kendime masallar anlatıyordum. Bir çam iğnesi benim için bir atlı, bir saray kadını ya da bir soytarı yerine geçebiliyordu. Onu gözlerimin önünde devindiriyor, sonu gelmez masallar anlatarak kendimden geçiyordum. Sonra bu düşlerden utanıyor, kaçıyordum oradan. Doktor Trelawney'in beni terk ettiği günde geldi çattı. Bir sabah limanımıza bayraklarla donanmış İngiliz bandıralı bir savaş filosu girip koya demirledi. Bütün teralba gemilere bakmak için kıyıya gitti. Bir ben yoktum çünkü haberim olmamıştı. Güvertelerin korkuluklarında direklerde ananaslar, kaplumbağalar gösteren, üzerinde Latince ile İngilizce özdeyişler yazılı kağıtlar sallayan bir sürü denizci vardı. Kıç güvertede üç köşeli şapkalı, perukalı subaylar arasında Kaptan Cook dürbünle kıyıyı tarıyordu. Doktor Trelawney'i görür görmez kendisine bayrakla "Doktor hemen gemiye gelin, yarım kalan piştiği bitirelim." haberinin iletilmesi komutunu verdi. Doktor bütün teralbalılarla vedalaşıp bizi terk etti. Gemiciler "Ey Avustralya" diye bir şarkı söylediler. Doktor bir kankarone şarabı fırçasının üstünde ayaklarını iki yana sarkıtmış olarak güverteye çekildi. Sonra da gemiler demir aldılar. Bense hiçbir şey görmemiştim. Kendime masallar anlatmak için ormanda saklanmıştım. Haberi çok sonra aldığımda "Doktor, Doktor Trelawney, beni de götürün, beni burada bırakamazsınız doktor" diye bağırarak deniz kıyısına koştum. Ama gemiler ufukta kaybolmak üzereydiler. Ben burada sorumlulukla mezarlık parıltılarının bol olduğu bizim dünyamızda kalmıştım. Kitabın sonu. 9 Mart 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19-25